Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 17. ayrım. Star televizyonundan Gülgün Feyman değişik illerdeki adaylarla bir program yapıyordu. Çok ayrıntısını hatırlamıyorum fakat Kayseri'den her nedense Refah Partisi ile Demokratik Sol Parti'nin adaylarını programa davet ettiler. Program da şehir meydanında, Atatürk Anıtı'nın önünde yapılacaktı. Refah Partisi'nden Abdullah Gül vardı. DSP'den ben vardım. DYP var mıydı tam hatırlamıyorum. Net olarak tek bildiğim MHP'nin olmadığı. Biz hazırlandık. Gülgün Hanım geldi. Abdullah Bey'i de gördüm. Bize sualler sorulacak. Biz de cevaplayacağız. Yalnız bu arada aşırı sağcı gençler var diye uyarmışlardı. Bir kısmının da içkili olduğunu söylemişlerdi bana. Ben de sezmiştim zaten. Etrafımızda bir çember oluşturulduğunu fark ettim. Ve slogan atmaya başladılar bizim aleyhimize. Çekimi engellediler. Çember daraldı. Her an büyük bir hadise başlayabilecek gibiydi açıkçası. Orada ilginçtir. Etrafıma baktım. Abdullah Gül'ün ekibi var, dört başı mamur. Korumalar, teşkilat, kollarında kendi amblemlerini taşıyan gençler. Bir de bizim halimize baktım. 2-3 kişiyiz. İl başkanı, oğlum, ben, bir koruma vermişlerdi galiba. Şaka gibi adeta. Etrafımızdakiler devamlı slogan atıyor, kötü şeyler söylüyor. Parti miydiler, değil miydiler bilmiyorum. Parti disiplini olmayan bir güruh tehditler savuruyordu. O sırada Abdullah Bey eksik olmasın, hemen benim arabama geçin dedi. Kayseri'yi bilen bir kişi olarak çekinmiş, korkmuş benim için. Gülgün Feyman'ı da aynı şekilde uzaklaştırmışlar. Tabii çekim yapılamadı. DSP'den Kayseri dışından size desteğe gelenler olmamış mıydı? Haklarını hiç unutamam. Oldu tabii. Beni umutlandıran arkadaşlıklar da gördüm. Destekler aldım. Örneğin daha önce Kültür Bakanlığı'nda veyahut parti çalışmalarında benimle birlikte olmuş insanlar yıllık izinlerini aldılar ve Kayseri'ye gelip seçim kampanyasında yanımda oldular. Kampanyayı benimle birlikte yürüttüler. Bir güzellik de o insanlarla hiç kaybetmedim ilişkiyi. Onlarla daha sonraları Dışişleri Bakanlığı dönemimde de hep bir bağım oldu. Bir de oğlum var tabii. Kerim olmasaydı doğrusu ben işin üstesinden gelemezdim. Velhasıl Kayseri benim açımdan çok büyük bir eğitim oldu. Ondan sonra da birkaç yerde söyledim. Ben kendimde Anadolu boyutunu eksik görüyordum. Bir siyasetçi olarak Avrupa tecrübesi, büyük şehir tecrübesi, sendika tecrübesi, Babali boyutu vardı da Anadolu boyutu eksikti bende. Anadolu'yu biliyordum. Çok gidip gelmiştim. Ama sürekli çalışma, sürekli bir mücadele yürütmemiştim. Kayseri bu bakımdan bana yeni bir fırsat, yeni bir imkan, adeta yeni bir dünya getirdi. Kırsal kesimin meselelerini içinden öğrenmek, hatta yaşamak imkanını getirdi. Kayseri'nin iç taraflarındaki tozlu köylerine gidiyorsunuz. İnsan kalmamış, sadece yaşlılar. Nerede gençler? Hepsi gitti diyorlar. Hepsi ya şehre gitti ya İstanbul'a, Ankara'ya göç etti. Gerçekten acı bir durum. O yaşta insanlar kendi başlarına kalmış. Hiç yardım edenleri, bakanları yok. Bunları yaşadım Kayseri'de. Onlarla konuştum. Ayrıca Kayseri sanayileşmede ileri noktalara gelmiş bir ilimiz. Yeni sanayileşen bir ortam. Bu da benim için farklıydı. İstanbul'un politikasını çok iyi bilirim. Ama Kayseri bunun daha önceki aşamalarını yaşıyordu. Kaybetsem siyasi hayatım biterdi. Kayseri'den seçilemeseydiniz, ileriki siyaset hayatınızda neler olurdu sizce? Çok riskli bir girişim değil miydi bu? Açık söyleyeyim, o seçimi kaybetseydim siyasi hayatım biterdi. Seçim kaybetmiş bir politikacı olurdum. Meclise de giremezdim. Bugün ne iyi olmuş, yapmışım, yaşamışım dediğim tecrübeleri, örneğin Dışişleri Bakanlığı'nı yaşamamış olarak siyasi hayatımı bitirmiş olurdum. Tabii kişisel olarak da kırılacaktım. Bu kadar emek, bu kadar kitap, bu kadar uğraşma, hepsi başarısızlıkla noktalanacaktı. Dolayısıyla hakikaten çok gergindim o günlerde. İstanbul'dan bazı yakın arkadaşlarım, dostlarım geldi. Benimle birlikte kaldılar Kayseri'de. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Ve sonuçta seçim günü geldi çattı. Baştan sona izledim. Kayseri Anadolu Ajansı bana biraz daha ilgi gösteriyordu. Meslektaşlık, eski gazetecilik, sendikacılık. Seçim sonuçlarını oradan izledim. Tabii çok heyecanlıydı. Ben de doğrusu heyecanlıydım. Bakıyorsunuz falanca ilçeden 3-5 sandık açılmış. DSP yok. Eyvah bu iş bitti diyorsunuz. Sonra başka bir ilçeden daha olumlu bir haber geliyor. Böyle dalgalı bir seyir halinde o geceyi yaşadık. Ama gece sona ererken yeterli oyu aldığımız artık anlaşılıyordu. Ben her şey kesinleşmeden pek sevinmem. Fakat ben de artık inanmıştım. Zaten bütün televizyonlarda, ajanslarda DSP'nin Kayseri'den bir milletvekili çıkardığı haberi verilmekteydi. Türkiye'nin en bağnaz yerlerinden sayılan Kayseri'de %1,5'la başladım, %11'le seçildim. Kayseri'ye ve Kayserili'ye müteşekkir kaldım. Onlara milletvekili olarak da katkılarım oldu. Belki gönlümce olmadı ama az da olsa yardımım oldu. Bakanlık dönemimde o biraz daha azaldı. Çünkü vaktim yoktu. Gene de 1995 seçiminin izi hep canlı kaldı. 1999'da Ecevit yeniden beni Kayseri'den aday gösterdi. Bakandım o sırada. Gittim, çalıştım ve bu kez daha rahat bir şekilde kazandım. Gene bir kişi çıkardık. Biz DSP olarak. İkinci adayımız Faruk Molu çok muhterem bir kişilikti. Ancak maalesef çok küçük bir oy farkıyla seçilemedi. Kayseri siyaset hayatımda özel yeri olan, bana çok şey kazandıran bir yerdir. Artık yeni bir partinin içindeydiniz. Şimdi baktığınızda DSP'yi, DSP'nin işleyişini nasıl değerlendiriyorsunuz? DSP siyasi hayatımızda hakikaten eski deyişle nevi şahsına münhasır bir siyasi olgudur. Farklı bir partidir. Ama bir taraftan da meselenin aslına baktığınızda DSP'de eleştirilen özelliklerin önemli bir bölümü başka partilerde de vardır. Onlar bunları çok net konuşmaz veyahut ortaya koymaz. DSP'de ise gayet açık şekilde gözükür bu özellikler. DSP benim için yeni bir ortamdı. Daha önce bahsettim. Ecevit çok eskiden beri tanıdığım, saygılı konuştuğumuz ama artık bir samimiyetimizin olmadığı biri. DSP'de ilk günler şöyle bir yapı dikkatimi çekti. Bir defa parti işleri tamamen 3 kişinin yönetimindeydi. Sayın Ecevit'in, yanı sıra eşi Rahşan Ecevit ve Hüsamettin Özkan. Bir taraftan da şu var ki, DSP'nin çok büyük özelliği parti teşkilatı ile meclis grubunu birbirinden tamamen ayırmak. Mesela Hüsamettin Özkan hakikaten çok etkiliydi ama bir Afyon ilinin yönetim kurulunun değişmesinde yahut Adana iline yeni bir müteşebbis heyete verilmesinde ya da yönetimlerde kimlerin yer alacağı konusunda fazla sözü olduğu izlenimini de hiç almadım. Nedir bu sistemin nedeni? Pratikte ne gibi sonuçlarını gözlemlediniz? Ayrı tutmamın nedeni hem milletvekilinin hem de teşkilatın gücünü sınırlamak. Doğrusu bu işlevi de yerine getiriyor sistem. Diyelim yaklaşan bir kurultayda bir milletvekili kendi ilinin teşkilatından kuvvet almak, kendi ilinin delegelerini toparlamak, bir araya getirmek gibi girişimlerde bulunamıyor. Çünkü o milletvekilinin teşkilatıyla olan bağlarını genel merkez daima gevşek, hatta kopuk tutuyor. Altını çiziyorum. Bir mantığı olan çok önemli bir kuralıydı bu DSP'nin. Çok şaşırdığım bir iki olay da olmuştu. Dışişleri Bakanı olduğum dönemde İzmir'de bir toplantıya gidiyordum. İzmir büyük bir ilimiz. Nezaket icabı haber yolladım. İli ziyaret edeceğimi söyledim. Particilikte olan bir şeydir. Bir de gittim, il başkanı yok. Öğrendiğime göre kaçmış. İzmir il başkanının benle bir araya gelmesi istenmemiş. Particilikte doğal olan elbette milletvekilinin kendi teşkilatıyla iç içe olmasıdır. Böylece daha fazla hizmet götürme imkanına sahip olur teşkilatına, iline. Ancak DSP'de durum farklıydı. Yahut benim tanık olduğum, gördüğüm ve yaşadığım durumlarda böyle bir farklılık vardı. Bu durumdan rahatsızlık var mıydı parti içinde, özellikle milletvekilleri arasında? Zaten bir defa partide bir ön seçim alışkanlığı, geleneği yoktu. Ön seçim bazen aksi sonuçlar da verir. Gene de bir gelenektir. Gene en iyisi CHP'dir bu konuda. Ecevitler muhtemel adaylar arasında kendi değerlendirmeleriyle belirliyordu milletvekili adaylarını. Şunu da söyleyeyim, bu demokratik bir yöntem değil. Ecevitlerin bir demokratlık iddiası yoktu ama genelde iyi tercihler yapmışlar. Meclis grubu bu şekilde oluşmuştu. Benim meclis grubu dışında DSP organlarında bir faaliyetim olmadığı için meclis grubu yönetim kurulunda görev aldım. Başka bir fonksiyonum olmadı. Parti içi demokrasi kanalları nasıldı? Fikir üretme, tartışma platformları açısından. Fikir söylemek, fikrini kabul ettirmek imkanları açıktı. Yani belli ölçüde açıktı diyeyim. Sayısını tam hatırlamıyorum. DSP'nin meclis grubunun yönetim kurulunda herhalde 15 kişiydik. Salı sabahları bir araya gelirdik. Mümtaz Soysal'la beraberdik o dönem. Bayağı tartışmalı geçiyordu toplantılar ve faydalı oluyordu. Biz o haftanın konuları üzerine düşüncelerimizi ortaya koyuyorduk, tartışıyorduk. Ecevit de katılıyordu tartışmalara. Bazı konularda şöyle bir politika izleyelim yahut böyle yapalım gibi bir sonuca da ulaşıyorduk. Demek istediğim, katkıya tamamen kapalı bir ortam değildi DSP grubu veya yönetimi. Sadece bu katkıyı yapacak olanların belirlenmesi Ecevit ailesine ait bir imtiyazdı, bir haktı. Orada olacakları onlar belirliyordu. Meclis grubunu kimler yönetecek, kimler milletvekili adayı olacak, kim il başkanı olacak, demokratik bir süreç değildi bu. Hatta bir danışma süreci oluyor muydu onu da bilmiyorum. Kararlar doğrudan Ecevitlerin kararıydı. Aslına bakarsanız öteki partilerde de büyük farklılıklar görmezsiniz. Diğerleri büyük demokrasi örnekleri veriyorlar da DSP çok diktatörce yönetiliyordu denemez açıkçası. Ecevit beni hep kol mesafesinde tuttu. Ecevit'le parti içinde ilişkiniz nasıldı? TRT Genel Müdürlüğü döneminizin hafif bir kırgınlıkla bittiğini hatırlarsak. Ecevit hep beni belli bir mesafede. Hani ne derler? Kol uzaklığı mı derler? Ama aynı zamanda da bir kol yakınlığında tutmuştur. Hiçbir zaman beni kıracak, bir tepkiye yöneltecek bir mesafeye geçmemiştir. çok yakında da almamıştır. Demin parti yönetiminden de bahsettim. Benim en iddialı olduğum konuda İsmailce, biz bu partiyi nasıl daha fazla geliştiririz, nasıl daha fazla örgütleniriz, ideolojik çalışmaları nasıl daha ileriye götürebiliriz, parti içi eğitime ne gibi gelişmeler, ilmeler katabiliriz diye sormamıştır. Böyle bir yakınlığı hiçbir zaman göstermedi ama hiçbir zaman da beni uzağa itmedi. ANAP, DSP-DTP koalisyonu kurulurken bakan olacağınızı bekliyor muydunuz? Tabii hükümet üyelerinin belirlenme aşamasında normal olarak bütün milletvekilleri heyecan içindedir. Daha önce hiç bakan olacak mıyım, ah keşke olsam gibi bir düşüncem olmamıştı. Ama DSP'nin katılacağı koalisyon hükümetinde doğrusu bakan olarak yer almak istiyordum. Bunu tabii ki Ecevit'e açmadım. Yakışık almazdı böyle bir şey. Fakat bakanlık görevi için kendimi hazırlıklı bulmaktaydım. Ve doğrusu bakalım ne çıkacak havasına girmiştim. Televizyonda ismim daha çok muhtemel Dışişleri Bakanı diye verilmekteydi. Kültür Bakanı adayı diyenler de vardı ama hemen bütün tahmini listelerde yer alıyordum. Hükümetin ya da hükümete DSP'den gireceklerin belirlendiği gece ben Ankara'da evimdeydim. Hangi görevde olacağımı bilmiyordum da bir şekilde yer alacağımı tahmin ediyordum. Bir alay telefon gazeteci arkadaşlardan, partililerden telefonlar geliyor. Duyduk, şu bakanlık senin olmuş, hadi hayırlısı türünden. Tabii çoğu doğru olmayan haberler. Gece çok geç vakitte, artık saat 1 miydi 2 miydi hatırlayamayacağım, Sayın Ecevit aradı. Nasılsınız Sayınca? İyiyim Sayın Başkanım. Sizden Dışişleri Bakanı olmanızı rica edeceğim. Şereftir Sayın Başkanım. Bu arada bir arkadaşımız da ayrıca AB konuları ya da Türkiye Cumhuriyetlerden sorumlu devlet bakanı olacak. Elbette olabilir, mesele değil. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Telefonu kapadık. Bu devlet bakanlığının, dışişlerinin dolayısıyla sizin yetkinizin kısıtlanması anlamına gelebileceğinden endişelenmediniz mi? AB'den sorumlu devlet bakanı biraz daha fonksiyonel olan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerle ilgili devlet bakanı gibi devlet bakanlıkları tamamen boş bir olaydır. Bunlar biraz da koalisyonda herkese bir pay çıksın diye oluşturulmuş uyduruk bakanlıklardır. Özellikle AB ile ve Kıbrıs'la ilgili bakanlıkları alanlar kendilerini adeta Dışişleri Bakanlarının bekleme mahalline girmiş gibi niteler ve maalesef bazen de bakanı yıpratmaya çalışırlar. Doğrusu ben hiçbir şekilde etkilenmedim, hiçbir katkıda görmedim. Bu özel devlet bakanlıklarından, hatta son aylarda bayağı ciddi engel gördüm bile diyebilirim. Ama mesela Türkiye Cumhuriyetlerden sorumlu bakanlığın dostluk bağlamında belli sınırlı bir katkısı var. Çünkü bakan olarak zamanınız sınırlı. Zaten hiçbir ciddi dışişleri bakanı, hele Batı Avrupalı bakanlar bizler gibi seyahat etmez. Bizler gibi oradan oraya koşuşturmaz. Maalesef benim çalışma tempom da çok küçük ölçüde bunun dışına çıkabildi. Bunu değiştirmesi lazım Türkiye dışişlerinin. Demirel'in tercihi. Aslında isminizin köşke Kültür Bakanı adayı olarak gittiğini yazmıştınız sonradan. Nasıl olmuş da bu değişmiş? Ecevit'le bu konuda hiç konuştunuz mu? Evet, o ilginçtir. Köşke giden DSP'li bakanlar listesinde ben Kültür Bakanı olarak bildirilmişim. Ancak köşkte değişmiş bu. Rivayetler muhtelif ama sanıyorum Sayın Demirel'in tercihi olmuştu bu. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın bir özelliği var. Birincisi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nı da temsil ediyorsunuz. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu üyesi oluyorsunuz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir sözü var. Son söz ona ait değilse de bir sözü var. Tabii sadece Cumhurbaşkanı'nın değil, Milli Güvenlik Kurulu'nun genel eğilimi, yaklaşımı da söz konusu. Sanıyorum o çevrelerde benim Dışişleri Bakanlığımı desteklemişler. Şartlar, birikim, dış konularda tecrübe itibariyle dış ilişkilerde benim daha etkili bir Dışişleri Bakanı olacağım telkini yapılmış Sayın Ecevit'e. Zaten Sayın Ecevit bunu hem bana hem de o ilk listede Dışişleri Bakanı olarak adı geçen, sonradan bir başka devlet bakanlığına atanan arkadaşa anlatmıştı. Sayfa 199'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Ünlü çantasıyla Dışişleri Bakanlığı'na giderken. Sayfa 200'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Çankaya'da bir resepsiyonda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Hanım'la birlikte. Çok kritik bir dönemde göreve geldiniz. Dış ilişkilerdeki tecrübenizin penceresinden nasıl görünüyordu Türkiye'nin panoraması? Türkiye yönetenler genellikle geleneksel AB siyaseti izlemişti. AB'nin gerilerdeki bir kompartmanına ikinci sınıf biletle ve uzak akraba kimliğiyle sığışmanın siyaseti şeklinde tanımladığım bir anlayış egemendi. Batı Avrupa kapılarında muhtaç ve mecbur bir Türkiye imajı AB'nin zihnine yerleştirilmişti. Bir de şu var, yönetenler Türkiye'yi AB'ye hiçbir katkısı olmayan, olamayacak bir ülke olarak görmüştür hep. Böyle de yansıtmıştır. Sadece almak için düşünen, katacak bir şey bulunmayan bu çaresiz görüntü bir bakıma tek taraflı bir aşk. Mesela Gümrük Birliği Anlaşması'nda Türkiye lehine bazı makul hükümler yoktur. Bu da Türk tarafını kendine yakıştırdığı çaresizlik yüzünden. Bu konuda Dışişleri Bakanı olarak yaptığım ilk basın toplantısının metni fevkalade önemlidir. Aynen de uyguladım orada söylediklerimi. Şöyle demiştim: Türkiye sıradan bir toplum, rastlantılarla meydana getirilmiş derme çatma bir ülke değildir. Türkiye, yüzlerce yılın birikimine, tarih ve kültür derinliğine sahip bir memlekettir. Kendi özgün kimliğinin, kendi işlevinin bilincinde olmak, tarihten devraldığı kültür ve deneyim zenginliğini çağdaş özelliklerle bütünlemek, Türkiye'nin hem kendine hem de insanlığa karşı görevidir. Türkiye nereden gelip nereye yöneldiğini, insanlığın büyük yürüyüşüne hangi özgün katkıyı getireceğini yeniden değerlendirmek, kendi evrensel işlevini yeniden düşünmek durumundadır. Günümüz kuşaklarının hedefi Türkiye'yi 21. yüzyıla bir dünya devleti özelliğiyle ulaştırmak olmalıdır. Sayfa 201'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır: Sanıyorum Dışişleri Bakanlığı'na getirilmem Demirel'in tercihi olmuş. Dünya devleti, yani sürekli başkalarına özenen değil, başkalarının ona özendikleri bir Türkiye. Tarihini ve kültürünü paylaştığı bölgelerle dostluk ilişkilerini geliştiren bir Türkiye. Bilgiyi ve teknolojiyi sadece kendi dışında arayan değil, öncelikle kendisinden bilgi ve teknoloji aranan bir Türkiye. Büyük Atatürk'ün işaret ettiği yönde diğer milletlere örnek olabilen bir Türkiye. Tarihsel birikimiyle, kültür zenginliğiyle, demokrasisiyle, ekonomisiyle, insan sevgisinden ve sosyal adaletten kaynaklanmış çağdaşlığıyla dünyanın başlıca çekim merkezlerinden birini oluşturan bir Türkiye. Dışişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz bu büyük hedefe dış siyasetin katkısını getirmektir. Türkiye'nin tarih, kültür ve coğrafya özelliklerinden oluşan stratejik konumu, kendinde var olan güçten en üst düzeyde yararlanmanın imkanlarını ona açmaktadır. Türkiye'nin tarihi büyük ölçüde dünyayla sürekli bir iletişimde, kültür alışverişinde ve ticarette biçimlenmiştir. Osmanlılar dünyadaki dengelerden, gelişmelerden büyük ölçüde etkilenerek ve onları etkileyerek kendi tarihlerini yazmışlardır. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1920'lerdeki oluşumu, öncelikle dış dengelerin çok ustaca ve gerçekçilikle saptanmasına dayanan, tarihin erişilebilir kıldığı hedef belirlenmiş, onun stratejisi izlenmiş ve ona erişilmiştir. Bizim tarihimiz bir bakıma değişik coğrafyalarla ve ülkelerle sürekli değişen dengelerin tarihidir. Dışişleri Bakanlığı olarak bize düşen hem insanlığın, hem bölgemizin, hem de kendimizin yararına olan sentezleri geliştirmektir. Dünya ve bölge dengelerinde Türkiye'nin menfaatine en uygun yolları izlemektir. Türkiye'nin 21. yüzyıla güvenlik, barış ve refah içerisinde ulaşmasına dış siyasetin katkılarını getirmektir. Hem Avrupalı hem Asyalı, Türkiye'nin dünyadaki yeri üzerine yapılan tartışmaları Avrupalı sayılmak telaşını, ya biri ya öteki yaklaşımını doğru bulmuyorum. Türkiye 700 yıldan beri zaten Avrupalıdır. Kendi Avrupalılığını yabancı ülkelere ya da birliklere tescil ettirmek gibi bir sorunu, bir zorunluluğu yoktur. Türkiye Avrupalı olduğunu daha 1453 yılında dünyaya ilan etmiş ve hep Avrupalı kalmış bir ülkedir. Avrupalı olmak bir coğrafya olgusuysa, Türkiye tarihinin büyük kesiti çok geniş bir Avrupa coğrafyasında yaşanmıştır. Günümüz Türkiye'sinin çok önemli bir bölümü Avrupa kıtasında yer almaktadır. Türkiye aynı zamanda bir Avrupa ülkesidir. Avrupalı olmak bir tarih olgusuysa, Türkiye'nin tarihi örneğin bir Bursa'da, bir Kayseri'de, bir Sivas'ta şekillendiği kadar İstanbul'da, Edirne'de, Manastır'da şekillenmiştir. Bizim tarihimiz yüzlerce yıl zaten Avrupa tarihinin bir parçası olarak Avrupa bütünüyle karşılıklı etkileşim içinde yaşandı. Cumhuriyet tarihi de buna dahildir. Yani tarihsel olarak biz zaten Avrupalıyız. Avrupalı olmak bir kültür olgusuysa, Türkiye çağdaş Avrupa kültürünün temelini oluşturan demokrasi, çoğulculuk, laiklik, insan hakları, kadın erkek eşitliği gibi değerleri paylaşan ve bazı eksiklerini gidermekte olan bir ülkedir. Başka bir deyişle Türkiye'nin kendi Avrupalılığını kabul ettirmek gibi bir meselesi olamaz. Türkiye'nin Avrupalılığı başkalarının onayına bağlı bir muhtemel durum değildir. Tarihi, coğrafi ve kültürel bir vakadır. Türkiye'nin Asyalı olmakla Avrupalı olmak arasında bir tercih zorunluluğu da söz konusu değildir. Türkiye hem Asyalı hem Avrupalı olmak özelliğine, imtiyazına sahiptir. Bu bizim gücümüzdür. Türkiye modeline sahip çıkmak, Türkiye'nin çok az ülkeye nasip olmuş özel önceliği bir model özelliği taşımasıdır. Toplam nüfus bakımından 1 milyara aşkın İslam geleneğine sahip ülkeler arasında Türkiye, demokrasi, insan hakları, çağı paylaşmak, kadın erkek eşitliği, laiklik gibi hassasiyetlere ve iddialara sahip başlıca örnektir, bir modeldir. Türkiye modeline sahip çıkmak ve onu bir dayatma, bir ihraç metağı gibi değil, ancak başka toplumların yararlanabileceği bir tarihsel deneyim olarak örnek göstermek ve barışçı bir tanıtım olgusuna dönüştürmek, Türkiye'nin İslam dünyasına önemli katkısı olacaktır. Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin bu tarih, kültür ve deneyim zenginliğini dikkate alarak ve Türkiye'nin büyüklüğünün bilincinde olarak önümüzdeki dönemin siyasetlerini oluşturacaktır. Sayfa 204'te yer alan resmin altında şu sözler yer almaktadır. MGK toplantısında. Sayfa 205'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Avrupa Konseyi Göteborg 2001. Soldan 4. İsmail Cem, 5. Bülent Ecevit. Dünyadaki haksızlıklar, adaletsizlikler, büyüyen yabancı düşmanlığı, ırk ve inanç ayrımcılığı, terörizm, savaş gibi olumsuzluklar karşısında Dışişleri Bakanlığımız hakkın, adaletin, barışın, insan hak ve özgürlüklerinin yanında olacaktır. Türkiye için şehitler vermiş, kendi vatanseverliğini, bilgisini ve emeğini Türkiye'nin harcına katmış Dışişleri Bakanlığımız bunu başaracak insan ve deney birikimine, iradeye, yeteneğe, tarih ve kültür derinliğine sahiptir. 17. ayrımın sonu, sayfa 205.